Bir Aşk Hikayesi, Emin Zola. 3. Kaset 2. Yüz, sayfa 118. Bunun üzerine doktor eğildi, başını onun başına yaklaştırarak, "Bakın şurada," dedi. "Şu maskarayla Normandiyalı kadın arasında topuzunun firketelerini görmüyor musunuz?" diye fısıldadı. Yanağında Helen'in yüzünün ılıklığını duyarak bir süre öyle eğilmiş durumda kaldı. O güne kadar birbirlerine duygularını açıklayan bir şey söylemiş değillerdi. Böylece susmuş olmaları yakınlaşmalarına imkan vermişti. Yalnız bir zamandır gizli bir heyecan bu huzuru biraz kaçırmıştı. Bu tatlı gülüşlerin arasında, bu yaramazların karşısında Henry'nin sıcak soluğunu ensesinde duyarken Ellen de çocuklaşıverdi. Sahnedeki soytarının sopasını her vuruşuna hafifçe ürpererek gerdanı biraz şişiyordu. Gözleri parlayarak doktora döndü. "Aman yarabbi, ne saçma şey, nasıl da indiriyor sopayı?" Doktor da heyecanlı bir sesle, "Evet, ne kadar da sağlam kafaları var," dedi. İçinden gelen tek söz bu oldu. İkisi de çocuklaşmışlardı. Soytarının pek de örnek sayılmayacak hayatı onları gevşetmişti. Sonra oyunun sonunda sahneye şeytan gelip de müthiş bir savaş, bir boğazlaşma başlayınca Ellen arkasına yaslanırken doktorun iskemlesinin arkasına dayadığı eli ezdi. Bir yandan da bebek seyirciler var kuvvetleriyle alkışlıyorlar. Sevinçlerinden yerlerinde duramayarak iskemlelerini gıcırdatıp duruyorlardı. Kırmızı perde kapandı. Şu sırada harıltı gürültü arasında Pauline, "İşte güzel Malignon da geldi," dedi. Genç adam soluk soluğa iskemlelere çarparak ilerliyordu. "Hoppala, ama acayip düşünce ha," dedi. "Her yeri kapamışlar, insan mezara girdiğini sanacak." Sonra Juliet'e döndü. "Beni oradan oraya koşturduğunuz için övünebilirsiniz. Sabahtan beri Peur de Joux'u arıyorum. Ha, şu benim şarkıcı var ya, onu. Onu bulamayınca koca Morizo'yu getirdim." Koca Morizo hokkabazlıklar yaparak toplantılara neşe katardı. Ona küçük bir masa verdiler. Bunun üzerinde yapmadığı el çabukluğu kalmadıysa da seyircileri hiç coşturamadı. Zavallı yavrucaklar sus pus olmuş oturuyorlardı şimdi. En küçükler parmaklarını emerek uyukluyorlardı. Daha büyükler başlarını çevirip esnemelerini gizlemeye çalışan büyüklerine gülerek bakıyorlardı. Koca Morizo masasını kaldırınca herkesin içi ferahladı. Malignon, Juliet Döberlin ensesine doğru eğilerek, "Yaman şeydir şu Morizo," dedi. Bu sırada kırmızı perde yeniden açılmıştı. Bütün çocuklar sihirli bir manzara karşısında ayağa kalktılar. Ortadaki büyük lamba ile onun iki yanındaki 10 kollu şamdanların aydınlattığı yemek odası, büyük bir ziyafet için hazırlanmış gibi görünen masayla ortaya çıkıvermişti. 50 kişilik yer vardı. Ortaya sofranın iki ucunu konmuş sepetlerden çiçekler taşıyordu. Bunların arasında da yüksek kenarlı komposto kaseleri vardı. Bunların içi birçok yaldızlı kağıtlara sarılı hediyelerle doluydu. Ayrıca tabak dolusu buzlu yemişler, sandviçler, tatlılar, kremalı pastalar, börekler, bisküvitler, her şey. Misafirlere göre küçücük şampanya şişeleri de tepelerindeki gümüş yaldızlarıyla pırıl pırıl parlıyordu. Çocukların rüyalarında gördükleri büyük bir kahvaltıydı bu. Ama büyüklerin ziyafeti kadar önem verilmişti bu kahvaltı hazırlanırken. Çocukların coşkun sevinci karşısında Juliet Döbel keyifli keyifli güldü. "Hadi bakalım bayanlar, bayların koluna girsin." Yalnız geçit töreni düzgün olmadı. Lucien zafer kazanmışçasına Jean'ın koluna girerek önden yürüdü. Arkadakiler itişe kakışa geliyorlardı. Anneleri gelip çocukları yerlerine oturttular. Sonra özellikle en küçüklerin arkasında durdular, bir şey devirmesinler diye. Aslında önce misafirler pek sıkılmış görünüyorlardı. Birbirlerine bakıyor, bu nefis şeylere el süremiyorlardı. Çocukların oturup büyüklerin ayakta durmasındaki terslik tuhaflarına gitmişti. Derken en büyükleri davranıp ellerini uzattılar. Sonra anneler de işe karıştı. Pastaları kesip etraflarında dönmeye başlayınca kahvaltı canlanmış gürültü başlamıştı. Masanın o biraz önceki güzel düzeni alt üst oluvermişti birden. Kollar hep bir arada karmakarışık uzanıyor, tabaklardakiler silinip süpürülüyordu. Bertilerin Blanche'la Sophie tabaklarına baktıkça gülüşüyorlardı. Neler yoktu neler. Reçel, kaymak, börek yemiş. Lavoisier'lerin 5 kızı kuru yemişlerin büyük bir kısmına el koyarlarken 14 yaşıyla pek övünen Valentin yanında oturan çocuklarla ilgilenerek bir büyük kadın tavrı takınmıştı. Lucien kibarlığını göstermek isteyerek bir bardağa şarap doldurdu. Ama bunu o kadar beceriksizce yapmıştı ki az kalsın bardağı üstüne boşaltacaktı. Bu bir mesele oldu. Bardakları doldurma görevi kendisine verilmiş olan Pauline, "Şu şişelerden elini çekecek misin?" diye bağırdı. Kendisi de çok eğlendiği için oradan oraya koşup duruyordu. Bir hizmetçi görünür görünmez elinden kakao kabını alıp çocukların fincanlarını 40 yıllık garsonmuş gibi çabucak dolduruyordu. Sonra dondurma, şurup bardaklarını dolaştırıyor, elindekileri bırakıp unutulan bir iki yumurcağın ağzına bir şeyler tıkıyor, ayrı ayrı dolaşarak "Ne istiyorsun sen bakalım şişkom?" diye soruyor. "Ha, çörek mi? Dur şekerim, sana da portakal vereyim. Hadi yiyin şimdi koca budalalar, sonra oynarsınız." Juliet daha sakindi. Onları kendi hallerine bırakmak gerektiğini, böyle olursa daha iyi yiyeceklerini söylüyordu. Bir köşede oturan Ellen'le birkaç kadın sofranın haline bakıp gülüşüyorlardı. Bu pembe yanaklı oburlar ellerine geçeni şapur şupur atıştırıyorlardı. Hepsi de iyi gelişmiş olan bu çocukların kendilerini unutup yiyeceklere vahşiler gibi saldırışları görülecek şeydi. Bardaklarını iki elleriyle yakalayıp dibine kadar boşaltıyor, üstlerini başlarını leke yapıyorlardı. Şamata gittikçe artıyordu. Son tabakları da yağma ettiler. Jean da salonda çalınan kadili duyunca sandalyesinin üstünde oynamaya başlamıştı. Annesi yanına gelip çok yediğini söyleyince, "Ama anneciğim o kadar iyiyim ki bugün," dedi. Müzik başka çocukları da ayaklandırmıştı. Yavaş yavaş masanın çevresi boşalıyordu. Az sonra ortada tek başına kocaman bir bebekten başka kimse kalmadı. Onun piyanoya falan aldırış ettiği yoktu. Boynunda peçete, çenesini masasının üstüne dayamıştı. O kadar küçüktü ki annesinin kakao kaşığını her uzatışında gözlerini iri iri açıp ağzını uzatıyordu. Fincanı boşalınca uslu uslu oturarak annesinin ağzını silmesini bekliyordu. Malignon dalgın dalgın onu seyrederken, "Hey adamım, nasıl, keyfin yerinde mi?" diye sordu. Bundan sonra piyango çekilmeye başlandı. Her çocuk sofradan kalkarken kocaman yaldızlı külahlardan birini alıyordu. Sonra telaşla kağıtları yırtarak hediyelerini meydana çıkarıyorlardı. Neler yoktu bu külahların içinde, neler. Oyuncaklar, ince kağıttan yapılmış acayip başlıklar, kuşlar, kelebekler. Ama çocukları asıl sevindiren her külahtan çıkan kestane fişekleri olmuştu. Oğlanlar bu fişekleri kahramanca patlatırken kızlar da gözlerini kapatıyordu. Bir süre fişeklerin patırtısından başka bir şey duyulmadı. İşte çocuklar bu gürültü arasında salona döndüler, piyano durmadan kadril parçaları çalıyordu. Bayan Orel, "Ben de bir çörek yiyeyim bari," dedi. Şimdi üstü boşalmış, karma karışık olan masanın çevresine kadınlar oturmuştu. 10 kişi kadardı bunlar. Bir şeyler yemek için oradan ayrılmamışlar, çocukların çekilmesini beklemişlerdi. Ortada bir hizmetçi falan görünmüyordu. Malignon onlara hizmet etmek için koştu, kakao kabını boşalttı, şişelerin dibini gözden geçirdi, dondurma bile buldu. Bir yandan böyle kibarca davranırken bir türlü kafasından atamıyordu şu pancurları kapamaktaki tuhaflığı. "Resmen bahçende oturuyoruz," diyordu. Ellen ayakta Juliet Döber'le konuşmuştu. En sonunda kadın salona dönüyordu. Ellen de arkasından gidecekken hafifçe omzuna dokunulduğunu duydu. Dönünce arkasında gülümseyerek duran doktoru gördü, peşinden ayrılmıyordu. "Bir şey almaz mısınız?" dedi. Bu sade cümleyi öyle derin bir yalvarışla söylemişti ki genç kadın büyük bir heyecan duydu. Onun kendisine başka bir şey söylediğini çok iyi anlamıştı. Çevresindeki bu coşkun neşe havası elini de sarmıştı. Bütün bağırıp sıçrayan çocuklar arasında o da ateşlenmiş, yanakları pembeleşmişti. Gözlerinden kıvılcımlar saçılıyordu. Önce "Hayır, teşekkür ederim, bir şey istemem," dedi. Sonra onun direttiğini görünce kaygıya kapıldı, kurtulmak için "Peki öyleyse bir fincan çay," dedi. Doktor koşup çayı getirdi. Fincanı verirken elleri titriyordu. Ellen çayını içerken doktor gönlündeki sırrı açığa vurmak için sabırsızlanıyor gibiydi. Dudakları söyleyeceklerinin baskısıyla kabarmıştı sanki, titriyordu. Ellen onun bu hali karşısında biraz geri gitti. Boş fincanı uzatarak onu yemek odasında sofradaki tabakları birer birer gözden geçiren Bayan Orill'e bırakıp kaçtı. Salonun öbür ucunda piyano bütün hızıyla çalıyordu. Çocukların acayip dans edişleri pek hoştu. Jean ve Lucien'in kadril oynadıkları yerde seyirciler halkı olmuşlardı. Küçük marki figürleri bozuyordu biraz. Yalnız Jean'a sarılmak gerektiği zaman güzel oynuyordu. Jean bir kadın gibi salınıyordu. Elbisesi buruştuğu için canı sıkılıyordu biraz. Sonra da coşup Lucien'e sarılıyor, oğlanı havaya kaldırıyordu. Böylece çiçekler, acayip kuşlar işlenmiş elbisesiyle Marki'nin üzerine demetler tutturulmuş kıyafeti birleşince ortaya hoş bir biblo çıkıveriyordu. Kadilden sonra Ellen elbisesini düzeltmek için Jean'ı çağırdı. ''O yaptı anne, hep sürtünüyor bana, ne çekinmez şey'' diyordu küçük kız. Solda çepeçevre oturan büyükler gülümseyerek dans eden çocukları seyrediyorlardı. Piyano başlar başlamaz bütün çocuklar zıplamaya başladılar. Yalnız kendilerine bakıldığını görünce canları sıkılıyor, ciddileşiyor, terbiyeli görünmek için zıplamaktan vazgeçiyorlardı. İçlerinden birkaçı dans biliyordu. Çoğu figür bilmedikleri için oldukları yerde sallanıp duruyor, kollarını bacaklarını nasıl oynatacaklarını bilemiyorlardı. O vakit Paul'in araya giriyor, ben işe karışmadan olmayacak, ah ah koca budalalar diye ortaya atılıyor, iki çocuğu ellerinden tutup öyle coşarak dans ediyordu ki döşemenin tahtaları gıcırdamaya başlıyordu. Artık gelişi güzel yere vuran küçük topukların gürültüsünden başka bir şey duyulmuyordu. Bir yandan da piyano tempo tutarak çalıyordu. Başka büyükler de dansa katıldılar. Juliet'le Ellen, utangaç kızların ortaya çıkmaya cesaret edemediklerini görünce onları ellerinden tutup dans edenlerin en sıkışık olduğu yere götürüyorlardı. Figürleri yürütüyor, kavalyeleri ileri sürüyor, halka yapıyorlardı. Anneler de azıcık sıçrasın diye en küçük bebekleri onlara uzatıyorlardı. İşte o vakit balonun keyfine diyecek yoktu. Oğlanlar tıpkı birden çılgınca bir neşeye kapılmış, başlarında öğretmenleri olmayan yatılı okul öğrencileri gibi canla başla sıçrayıp oynamaya başlıyorlardı. Dünyada hiçbir şey bu minicik adamlarla kadıncıkların bütün milletlerin kıyafetlerine bürünerek her türlü roman, tiyatro fantezisi içinde canlandırdıkları karnaval eğlencesinden daha neşeli olamazdı. Sanki bu bir peri masalı eğlencesiydi, sevgi perileri kıyafet değiştirip güzel prensin masasına gelmişlerdi. Malignon, boğulacağım, girip bir nefes alayım dedi. Salonun kapısını ardına kadar açarak dışarı çıktı. O sırada dışarının salona dolan soluk ışığı birden lambaların, mumların parıltısını biraz sönükleştirmişti. Malignon her 15 dakikada bir kapıyı çarpıyordu. Piyanonun durduğu yoktu. Girardların küçük kızı, sarı saçlarına bağladığı kocaman siyah, alsaslı kadın Fiyango, kendisinden iki kere büyük bir soytarıyla dans ediyordu. Bir İskoçyalı Margaret Tissot'u öyle hızlı döndürüyordu ki, kız süt güğümünü düşürüp kaybetmişti. Berthier kardeşler, Blanche ile Sophie, birbirlerinden hiç ayrılmadan sıçrayıp duruyorlardı. Hizmetçi kız, çıngırakları durmadan çalan perinin kollarında dans ediyordu. Nereye bakılırsa, Louisiyerlerin kızlarından birini görmemek mümkün değildi. Kırmızı başlıklı kızlar çoğalmış gibi görünüyordu. İnsanın gözü her yerde bir kırmızı başlıklı, gelincik rengi elbiseli bir kıza rastlıyordu. Bu sırada daha rahat dans edebilmek için büyük oğlanlarla büyük kızlar salonun öbür ucuna çekilmişlerdi. Valentin de Şamet İspanyol pelerine bürünmüş, siyahlar giymiş genç bir bayın karşısında ustaca adım atmaktaydı. Birdenbire kahkahalar duyuldu. Herkesi şu sahneyi seyretmeye çağırdılar. Küçük Girard, şu 2 yaşındaki pandomima soytarısı, kendi yaşında köylü kadın kıyafetine girmiş, bir kıza sarılmış, düşmemek için yanak yana dönüp duruyorlardı. Ellen arkasını yemek salonunun kapısına yaslayarak, ''Yoruldum artık.'' dedi. Yelpazeleniyordu. Kendisi de sıçrayıp durduğu için yüzü al al olmuştu. Göğsü, elbisesinin siyah dantelden bedeni altında kalkıp iniyordu. Şimdi omuzlarında Ellen'in soluğunu duyuyordu gene. Arkasından ayrılmıyordu hiç. Enen doktorun bir şeyler söylediğini anlamıştı ama artık onun söyleyeceklerini duymamak için uzaklaşacak kadar kuvvet bulamıyordu kendinde. Doktor Döber şimdi genç kadına sokulmuştu. Saçlarının arasından "Sizi seviyorum, sizi seviyorum," dedi. Bir yangın anılını tutulmuş gibi Enen'in vücudunu birden tepeden tırnağa kadar ateş bastı. "Allah'ım," diyordu içinden, "beni sevdiğini söyledi. Artık bir menazikten gelerek tatlı bir huzur içinde yaşayamayacağım." Çocuklar şimdi son kadının coşkunluğu içinde topuklarını hızla vuruyorlar, bilur kahkahalara şen cıvıltılar karışıyordu. Bu küçücük şeytanların dolu dizgin gülüp eğlenmelerinden taptaze bir hava dağılıyordu salonun içine. Enri Döbel, "Ah, seviyorum, seviyorum sizi," diye bir daha fısıldadı. Elen ürperiyor, artık dinlemek istemiyordu bu sözleri. Başı dönerek yemek salonuna sığındı, kimse yoktu burada da. Yalnız Belletier'lerin bir iskemlenin üstünde uyukluyordu. Henry genç kadının arkasından gelmişti. Bir rezaleti göze alarak bileklerinden tuttu, yüzü itirasından öyle hal almıştı ki Elen titremeye başladı. "Sizi seviyorum, seviyorum sizi." Elen zayıf bir sesle, "Bırakın beni, bırakın, delisiniz siz," diye mırıldandı. Bir yandan da balo, sıçrayan çocukların ayak gürültüleri arasında devam ediyordu. Piyanonun boğuk seslerine karışan Blanche Berthier'in çıngırakları ortalığı inletiyordu. Juliet Döbel de, Pauline de ellerini vurarak tempo tutuyorlardı. Şimdi bir polka çalıyordu. Elen, Lucien ve Jean'ın birbirlerine sarılmış gülümseyerek geçtiklerini gördü. Birden yerinden fırlayarak kurtuldu, bitişik odaya kaçtı. Bu odanın penceresinden bol ışık giriyordu. Birden karşılaştığı bu aydınlıkta gözleri kamaşmıştı. Salona dönecek halde değildi. İçindeki büyük sarsıntıyı yüzünden okuyacaklarından korkuyordu. Bahçeden geçerek evine çıktı. Baloda dans edenlerin gürültüleri ta oraya kadar geliyordu. Enen yukarı çıkınca dünyaya kapalı odasının şimdiye kadar kendisine pek tatlı gelen havasında boğulacak gibi oldu. Bu sakin, kapalı, mavi bir kadife yumuşaklığıyla kaplı uyuklayan odasını yadırgıyordu şimdi. Buraya içinde çalkalanan heyecanının soluğunu getirmişti. Bu ölgün, havasız yer onun odası mıydı? Hemen koşup bir pencere açtı, dirseklerini dayayarak Paris'i seyre koyuldu. Yağmur dinmişti, bulutlar bir canavar sesi gibi ufuktaki sislere karışıp gözden siliniyordu. Şehrin üstünde şimdi mavi bir alan açılmıştı, gittikçe de genişliyordu. Yalnız Elin'in titreyen dirseklerini pencerenin kenarına dayamış dururken hiçbir şey gördüğü, hiçbir şey duyduğu yoktu. Şimdi hızlı hızlı geldiği için hala sık sık soluk alırken kalbinin hızlı çarpıntısını boğazında duyuyordu. Derin derin soluk alıyordu, ona öyle geliyordu ki barındığı 2 milyon varlığıyla, dev gibi ırmağıyla, uzak tepeleriyle karşısında uzanan bu engin vadide ona rahat soluk aldıracak kadar hava yoktu. Genç kadını bütün benliğiyle kavrayan bu bunalım birkaç dakika sürdü. İçinde coşan duyguların, düşüncelerin çağlayanı kalbini dinlemesine, bir şey anlamasına engel oluyordu. Kulakları uğulduyor, gözünün önünde geniş beyaz lekeler uçuşuyordu. Ellerine bakınca sol eldivenindeki eksik bir düğmeyi dikmeyi unuttuğunu gördü. Sonra yüksek perdeden başlayarak gittikçe hafif sesle "Sizi seviyorum, sizi seviyorum, Allah'ım sizi seviyorum," diye tekrarladı. Birden içgüdüsünden gelen bir hareketle gece karanlığını artırmak ister gibi ellerini kapalı gözlerinin üstüne bastırdı. Kendini yok etmek isteği doğmuştu şimdi içinde. Hiçbir şey görmemek, karanlıkların dibinde yapayalnız kalmak istiyordu. Paris'ten gelen kuvvetli bir esinti yüzüne çarptı, bunu duyuyor, görmek istemiyordu ama pencereden de ayrılmıyordu bir türlü. Sonsuzluğa bakarken huzura kavuştuğu bu şehri görmek istemiyordu artık. Az sonra her şeyi unuttu. İstemediği halde Henri Döbel'in kendisini sevdiğini söyleyişi yeniden gözünün önüne geliyordu. Kapkara bir zemin üzerinde Henri'yi çok keskin olarak görüyordu. O kadar canlıydı ki dudaklarının sinirlice titreşlerini bile fark ediyordu. Ona sokuluyor, ona doğru eğiliyordu. Birden deli gibi kendini geri attı ama gene de omuzları bir alevle yanıyor gibiydi. Kulaklarında hep o ses çınlıyordu. "Sizi seviyorum, sizi seviyorum." Gözünün önündeki bu hayali büyük bir çabayla kovduktan sonra da daha uzaklarda belirdiğini görüyordu. Hayal yavaş yavaş büyüyor, o gene Eri'yi yemek odasında kendini kovalarkenki haliyle görüyordu. Gene hep o sözler dökülüyordu dudaklarından. Sizi seviyorum, sizi seviyorum. Bu sözler artık tekrarlana tekrarlana durmadan çalan bir çan sesi gibi çınlıyordu kulaklarında. Bütün benliğinde bu sesi duyuyordu artık. Göğsü parçalanacak gibi oluyordu. Yine de düşünmek, Eri'nin hayalinden kurtulmak istiyordu. Değil mi ki Eri söylemişti, artık bir daha yüzüne bakamayacaktı. Onun bu erkekçe kabalığı aralarındaki o tatlı yakınlığı bozmuştu. Şimdi onun kendisini açığa vurmak zalimliğini göstermeden sevdiği saatleri, baş başa bahçede baharın huzuru içinde geçirdikleri tatlı anları hatırlıyordu. Allah'ım, sevdiğini söylemişti. Zihnine takılan bu düşünce gitgide öyle büyüyüp ağırlaşıyordu ki Paris'in üstüne düşüp şehri alt üst eden bir yıldırım bu kadar sarsıcı olamazdı genç kadın için. Kalbinde nefretle karışık bir isyan, gurur dolu bir öfke duyuyordu. Onu sarhoş eden bir şehvet duygusu derinden derine gizlice sarıyordu varlığını. Söylemişti bunu, durmadan da söylüyordu. İnatla her an karşısına çıkıyor, tekrarlıyordu o yakıcı sözleri. Sizi seviyorum, sizi seviyorum. Şimdi bu ses bir kasırga gibi Ellen'in bir eş, bir ana olarak yaşadığı geçmiş hayatı önünde sürükleyip götürüyordu. Yalnız şimdi bunlar hayalinde canlanırken gömüldüğü karanlıklar içinde enginler açılıyordu gözlerinin önünde. Bir şey yükseliyor, kabaran dalgalar sarıyordu her yanını. Sinirli sinirli ellerini büzdüğü halde gürültüler, kokular, aydınlıklar yüzüne çarpıyordu. Zaman zaman ışık dalgaları kapalı göz kapaklarını delecek gibi oluyordu. Bu ışık dalgalarının içinde anıtlar, çan kuleleri, kubbeler görür gibi oluyordu. Bütün bunlar bulanık bir rüzgarın içinde fışkırır gibiydi. Ellerini indirdi, açılan gözleri birden kamaştı, gök bir uçurum gibi derinleşmiş, Eri'nin hayali kaybolmuştu. Ta uzaklarda, dipte bir kaya yığınının çevresinde bir bulut şeridi belirmişti. Şimdi masmavi berrak gökte bu bayarken giden kayık filoları gibi beyaz bulut kümeleri ağır ağır akıp gitmekteydi. Kuzeyde Montmartre'ın üstünde bu durgun denizde balık tutmak için gerilmiş gibi son derece ince petekten bir ağ vardı. Yalnız Ellen'in görmediği Meudon tepelerinden yana birden hala devam eden sağanak güneşi karartmış gibiydi. Sır sıklam, karanlık Paris, kuruyan damlalardan çıkan buhar bulutları arasında gözden kayboluyordu. Artık bu şehrin bir teviye, maviye çalan kurşuni kaygan taş çatılarıyla, kara bir leke gibi görünen ağaçlarıyla gömüldüğü boşluğun içinde yine de sivrilikler, binlerce evin pencereleri görülebiliyordu. İki yakasındaki anıtlarsa bulanmış gibi görünüyordu. Saint-Jacques Kulesi paslar içinde antika bir müze eşyası gibi göze çarpıyordu. Öte yandan karanlık mahallelerin üstünde Pantheon dev gibi bir katafalk görünüşüne bürünmüştü. Yalnız İmbalid'in kubbesinin yıldızları hala biraz parlıyordu. Şehrin akşam yası içinde hüzünlü hülyaları gibi görünüyordu. Bütün düzlükler silinmişti, şimdi Paris kapkara bir kömür yığınını andırıyordu. Ellen bu kasvetli şehre bakarken Eri'yi tanımadığını düşündü. Şu anda o kadar güçlüydü ki Eri'nin hayali silinip gitmişti. Birkaç haftada ruhunu dolduran bu adamın düşüncesine karşı bir isyan yükselmişti içinde. Hayır, tanımıyordu onu. Hiçbir şey bilmiyordu. En küçük bir fikri yoktu davranışları, düşünceleri hakkında. Çok akıllı bir adam olup olmadığını da söyleyecek durumda değildi. Akıllı olduğu kadar duygulu bir insan değildi belki de. Böylece kafasından bin bir varsayım geçiriyor, sonunda bunların hiçbir hakkında bir fikri olmadığını, hiçbir şey bilmediğini görüyordu. Kendisini evden ayıran bu duvar karşısında derin bir acı çöküyordu içine. Hiçbir şey bilmiyordu, hiçbir zamanda bir şey öğrenemeyecekti. Daha çok kendisine ateşli sözler söyleyen sert bir adam gibi düşünüyordu onu. O güne kadar içini kaplayan huzuru bu adam bozmuş, hayatının mutlu dengesini alt üst etmişti. Nereden çıkmıştı da onu böyle perişan etmişti? Birden 6 hafta önce bu adamın onun varlığından haberi bile olmadığını düşündü. Bu düşünce çok ezici geldi. Aman yarabbi, demek birbirimizi hiç tanımayacakmışız, hiç karşılaşmayacakmışız, belki de. Derin bir kederle ellerini kavuşturduğu gözleri yaşarmıştı. Şimdi gözlerini ta uzaklardaki Notre Dame'ın kulelerine dikmişti. Bulutların ıslak gibi delip geçen bir ışın parlıyordu bu kulelerde. Ellen kafasında birbirleriyle çatışan düşüncelerin ağırlığını duyuyordu. Azaplı bir şeydi bu. Kurtulmak için Paris'i seyrederek gene o eski huzura kavuşmak istedi. Gözlerini dalgın dalgın o binlerce çatı yığınını üzerinde dolaştırmaya başladı. Kaç kereler güzel akşam saatlerinin dolgunluğu içinde böyle saatlerde o bilmediği koca şehir tatlı hülyalarla avutmuştu onu. Şimdi güneşin son ışınları bulutları parçalayarak Notre Dame'ı ardından bütün şehri aydınlığa boğuyordu. Şimdi mahalleler bir gölge ışık cümbüşünde çalkalanıyordu. Bir aralık sol kıyı kurşuniliğe büründü, buna karşılık sağ kıyı değirmi ışık lekeleriyle yer yer bir bir kaplan postunu andırıyordu. Altın parıltılarla yanan çatıların üstünden kapkara örtüler yayılmaktaydı gökyüzüne. Bunlar ağır ağır sessizce hep bir yöne doğru kayıp gidiyordu. Aralarında savaş düzenine göre sıralanmış küçük küçük filolarıyla çevrili bir amiral gemisini andıranlar da vardı. Arada upuzun bir gölge ağzını açmış, Paris'i yutmak isteyen bir timsah gibi şehrin önünde kapatıyordu. Sonra bu gölge ta ufka kadar kayıp da küçüle küçüle bir yer kurdu gibi görünmeye başlayınca onu gökte bıraktığı boşluktan bir ışık çağlayanı boşanıverdi. Güneş ışınları büyük şehrin üstüne bir altın top yağmuru halinde serpiliyordu şimdi. Şanzelize mahallesi bu ışık yağmuruyla yıkanıyordu. Uzun süre bu kıvılcım sağanağı maytaplar saçarak yağdı durdu. Bütün duvarlar yıkılmıştı. Bu büyük ihtiras dalgasına karşı Ellen savunmuyordu artık. Eğimin olabilirdi. Kendini bırakacaktı onun kollarına. Şimdi artık kendi kendisiyle giriştiği o ayartıcı savaş sona erdiği için sonsuz bir mutluluk duyuyordu içinde. Ne diye daha fazla karşı durmalıydı? Bu kadar beklediği yetmez miydi? Geçmiş günlerin hatırı şimdi nefretle dolduruyordu yüreğini. O kadar övündüğü bu soğuklukla nasıl yaşayabilmişti? Şimdi Marsilya'da Petit Marie sokağında geçirdiği gençlik günlerini hatırlamıştı. Soğuktan titremişti hep orada. Sonra o ayaklarını öpen koca çocukla geçirdiği buz gibi soğuk hayatı düşündü. Avunmak için kendini ev işlerine vermişti. Şimdi adım adım bütün eski günler geçiyordu gözlerinin önünden. Hep aynı yoldan, aynı yürüyüşle geçmiş, bu dargın yaşayış en küçük bir heyecanla sarsılmamıştı. Şimdi bu dümdüz hayatı, bu sevgisiz uyuklar gibi geçirdiği günleri hatırlarken öfkeleniyordu. Ömrünün 30 yılını bomboş geçirmişti. Kalbindeki derin boşluğu namuslu olmanın gururuyla doldurarak mutlu olacağını sanmıştı. Ah, ne büyük bir aldanıştı bu. Sufuların içine gömüldükleri doğru hareket etme merakından doğan ne kısır zevkti bu. Hayır, yeter artık. Yaşamak istiyordu, yaşamak. Şimdi o aklı başında kadın olma hevesiyle alay etmek geliyordu içinden. Akıl ha? Aslında bütün bir ömür boyunca bir saattir tattığı mutluluğu ona verememiş olan bu aklı acıyordu şimdi. Hiçbir sarsıntı olmadan, daima sonuna kadar, ayağı bir taş parçasına bile çarpmadan yürüyeceğini sanmıştı. İşte bugün sarsıntıyı kabul ediyor, derinlere, çok derinlere düşmeye hazır bulunuyordu. Şimdi bütün isyanı bu ezici istekte toplanmıştı. Ah, bir kucaklaşmada yok olmak, bütün ömründe tatmadığı bir hazzı bir anda yaşamak ne güzel şeydi. Bununla birlikte kalbinin derinliklerinde büyük bir üzgünlük vardı. Bir boşluk, bir karanlık duyumu içinde yüreği cenderede sıkılıyor gibiydi. Şimdi yeniden savunmaya geçti. Serbest değil miydi? Henry'i sevmekle kimseyi aldatmış olmayacaktı. Hem sonra haklı da değil miydi? Şu son 2 yıldır nasıl bir ömür sürmüştü? Şimdi her şeyin onu yumuşattığını, dul kalışının, serbest oluşunun, yalnızlığının onu bu sevgiye hazırladığını anlıyordu. Sevgi, o 2 yaşlı dostunun, rahiple kardeşinin, arasında geçirdiği o durgun akşamlarda ağır ağır içinde canlanmıştı. Herkesten uzak kalıp, yalnızlığa gömülürken, ta uzaklarda uğuldayan Paris'i seyrederken, bu sevgi ağır ağır doğuyordu içinde. Sonra bir bahar sabahını hatırladı. Sarışın bir çocuk başı gibi gökte parlayan güneş, Paris'i ışığa boğarken dizlerinin üstüne düşen bir kitapla şezlonguna uzanarak hülyalara daldı o bahar sabahını. İşte o sabah sevgi kalbinin derinliğinde bir ürperti gibi uyanıvermişti. Adını bilmediği bu duyguya karşı ne kadar kuvvetli sanmıştı kendini. Yine aynı yerdeydi o. Ama şimdi güneş yorgun alevleriyle şehri tutuştururken zafer kazanan sevgi kalbini kemiriyordu. Anlıyor, sabah o kadar berrak olan bugünün akşamında kalbinin alevler içinde yandığını hissediyordu. Gökyüzünün görünüşü değişti. Modern sırtlarına doğru alçalan güneş son bulutları da kovarak bütün göz kamaştırıcılığıyla parlıyordu şimdi. Engin mavilik alev alev tutuşuyordu. Ufkun ta derinliğinde Charente'nin Chazelle-Roux dolaylarını gözden saklayan kaya yıkıntıları canlı bir kırmızılığa bürünmüştü. Paris'in üstünde ağır ağır yüzen o küçücük filolar ateş renkli yelkenlerle bezenmişti. Öte yandan Montmartre üstüne gerilen ince ipek ağ yıldızlarla bezenmiş bir sırma kaytan oluvermişti birden. Bu alev alev tutuşan göğün altında şehir yer yer gölgelerle bölünmüş şehir uzanmaktaydı. Aşağıdaki geniş alanda birbirini kesen caddelerde arabalar, omnibüsler, karalar içindeki insan kalabalıkları altın pırıltılı sarı bir ışık çağlayanında yüzüyordu sanki. Arabalar, yayalar, kıvılcımlanan fenerlerin ışıkları arasında köprülere, sokaklara sapıp gözden kayboluyordu. Solda ekmek fabrikasının pembe bir rengi bürünen dimdik yüksek bacalarından gökyüzüne hafif kırmızılaşmış bir duman kasırgası dağılıyordu. Kodorsey'in kara ağaçları yer yer batan güneşin ışınlarıyla belinen kapkara bir küme gibi görünmekteydi. Eğri ışınlarla yaldızlanan kıyılar arasında sen mavi sarı yeşil beneklerin cümbüşü içinde akıp gidiyordu. Yalnız ırmağın yukarılarında bu bir doğu denizi renk karması göz kamaştırıcı bir altın sarısına dönüşüyordu. Görünmez bir yerlerden çıkarılıp uzatılmış bir altın çubuktu bu ırmak. Bu parlak akışın üstünde sıralanan köprülerin eğri çizgileri gittikçe incelerek alev alev yanan evlerin kızıltısına birer siyah çizgi çekerken ötede ta yukarılarda Notre Dame'ın iki kulesi kızıltılara bürünmekteydi. Sağda solda anıtlar tutuşmuştu. Sanayi sarayının camekanları kol gibi alev alev yanıyordu. Daha ötede Madeleine'in basık çatısının arkasında operanın koca kitlesi bir bakır yığınını andırmaktaydı. Öteki yapılarında kubbelerin, kulelerin, Vendôme sütununun, Saint Vincent de Paul'un, Saint Jacques kulesinin, daha yakında Louvre, Toulouse köşklerinin tepesini de alev sarmıştı. İnvalid sarayının kubbesi ateşler içindeydi, öyle kıvılcımlar saçıyordu ki neredeyse çökecek sanılırdı. Saint Sulpice'in bir boyda olmayan kulelerin ötesinde Pantheon yanıp tutuşan bir saray gibi kıpkızıl göğe vuruyordu. Şimdi güneş alçaldıkça bütün Paris anıtlardan sıçrayan alevlerle ateş almıştı. Sivri çatılara ışıklar vuruyor, bu sırada vadi kara dumanlarla doluyordu. Trocadero'ya doğru bakan bütün yapıların cepheleri camlarında yansıyan ışınlar, kıvılcımlar saçıyordu şehrin üzerine. Öyle ki görünmeyen bir körük durmadan bu dev ocağı üflüyordu sanki. Sonra mahallelerden de ateş demetleri fışkırıyor, bu ışık dalgalarının altında aşağılarda karanlık sokaklar derin siyah çizgiler gibi uzayıp gidiyordu. Ta ovanın uzaklarında bile yanmış yıkılmış gibi görünen semtler kıvılcımlı, kızıltılı bir kütle örtülmüştü sanki. Bu kül yığınının içinden şurada burada gene oluklar beliriyor, ateşten oklar fırlıyordu göklere. Az sonra büyük bir ateş kasırgası içinde Paris tutuşmaya başladı. Gökyüzü daha da kızarmıştı şimdi. Bulutlar, o kızıltılı altın parıltılarla yanan koca şehrin üstündeki bulutlar kan rengine bürünmüştü. Enen, gözleri bu alevlerle, içi bu ihtirasın ateşiyle yanarak Paris'i saran yangını seyrederken küçük bir elin omzunun değişiyle ürperdi. Jean, anne, anne diyordu. Genç kadın dönüp arkasına bakınca küçük kız, ah çok şükür dedi, işitmedin mi, belki 10 kere bağırdım sana. Kızın arkasında hala Japon elbisesi vardı. Sevinçten ışıl ışıl parlıyordu gözleri, yanakları pembeleşmişti. Annesinin bir şey söylemesine meydan vermeden, beni öylece bırakıp gittin dedi. Her yerde aradılar seni. Paul'un merdivenin aşağısına kadar gelmeseydi sokaktan geçip gelemezdim buraya. Sonra sevimli bir hareketle yanağını annesinin dudaklarına yapıştırdı. Bir yandan da beni seviyorsun değil mi diyordu. Enen kızını öptü ama dalgındı biraz. Şaşırmış, hatta kızının bu kadar erken eve dönmesine kızmış gibiydi. Sahiden balodan kaçalı bir saat mi olmuştu? Meraklanan kızının sorularına bir karşılık vermiş olmak için hafif bir rahatsızlık hissettiğini söyledi. Açık hava iyi gelir diye düşünmüş, biraz sükunete ihtiyacı varmış. Jean, "Oo, korkma, çok yorgunum," diye mırıldandı. "Çok uslu duracağım ama konuşabilirim, değil mi?" Annesinin yanına oturarak ona yaslandı. Elbiselerini hemen çıkarmadıkları için pek keyifliydi. Kırmızı işlemeli elbisesini, açık yeşil iç gömleğini pek sevmişti. Saçının topuzuna saplanan uzun iğnelerin püsküllerinin birbirine çarpıp çıkarttığı sesi duymak için küçücük başını sallıyordu. Şimdi telaşlı telaşlı konuşuyordu bir yandan da. O bir şeyden anlamıyormuş gibi görünen haliyle her şeyi görmüş, her şeyi duymuştu. Hepsini de aklında tutmuştu. Hep öyle ağzına dikip akıllı uslu oturmanın acısını çıkarmak için durmadan konuşuyordu artık. Biliyor musun anne, kuklayı oynatan kır sakallı bir ihtiyar çıktı. Perde açıldığı zaman onu çok iyi görmüştüm. Yanımda duran küçük Gürard ağlıyordu bu sırada. Ne budala şey değil mi? Jandarmalar gelip çorbasına su katacak demişlerdi. Öyle bağırıp çağırıyordu ki alıp götürdüler. Kahvaltıda Margaret sütçü kadın elbisesine olduğu gibi reçel döktü. Annesi üstünü silerken, "Ah pis kız," diye bağırdı. Margaret'ın saçlarının içine kadar reçel bulaşmıştı. Hiçbir şey söylemedim ben ama böreklere saldırışını seyrederek çok eğleniyordum. Terbiyesiz değil mi anneciğim bu çocuklar? Birkaç saniye kadar sustu, hatırına bir şey gelmiş gibi dalmıştı. Sonra düşünceli düşünceli, "Anne," dedi. "Söyle bakayım, sen şu üstü sarı, içi beyaz kaymaklı pastalardan yedin mi? Aman ne güzeldi ne güzel, tabağı hiç yanımdan ayıramadım." Enen çocuğun bu gevezeliklerini işitmiyordu. Şansa içini boşaltmak için konuşuyordu, kafası çok doluydu. Sonra balonun inceden inceye bütün ayrıntıları üzerinde şaşılacak bir şekilde durarak yine anlatmaya başladı. "Sen görmedin. Tam başladığı sırada kemerim çözüldü. Tanımadığım bir bayan bir iğneyle tutturdu." "Çok teşekkür ederim efendim," dedim. "Sonra dans ederken iğne Lucien'e batmış. Oranda ne var bana batıyor?" diye sordu. "Ben unutmuştum. Bir şey yok," dedim. "Sonra Paul'un gelip iğneyi düzeltti. Bilemezsin, insanı nasıl itip kakıyorlardı. Koca bir budala oğlan Sophie'nin arkasına bir tekme indirdi. Kız yere yuvarlanacaktı az kalsın. Lavizyerlerin kızları ayaklarını bitiştirip sıçrıyorlardı. Böyle dans edilmez elbette. Ama biliyor musun, en güzeli balonun sonu oldu. Orada olmadığın için bilemezsin sen. El ele tutuştuk, halka olup dönmeye başladık. Gülmekten kırıldık. Kocaman baylar da vardı bizimle dönen. Vallahi vardı. Yalan söylemiyorum. Neden inanmıyorsun anneciğim?" Annesinin konuşmayışı en sonunda gücendirmişti onu. Daha çok sokuldu, elini tutup sallamaya başladı. Onu kısa kısa karşılıklar verdiğini görünce yavaş yavaş o da sustu. Küçücük kalbini dolduran bu baloyu düşünerek hülyalara daldı. Ana kız alev alev yanan Paris'in karşısında sessizce oturuyorlardı. Kana bulanmış bulutların altında ihtirasını ateş yağmuruyla dindiren bir efsane ülkesi kadar bilinmez bir yer olmuştu bu şehir şimdi onlar için. Elen birden sıçrayarak uyanır gibi, "Demek halka olup dans ettiniz öyle mi?" diye sordu. Jean da dalgın dalgın, "Evet evet," dedi. "Ya peki doktor da dans etti mi?" "Evet, benimle beraber döndü, beni havaya kaldırıyordu. Annen nerede, annen nerede?" diye sorarak öptü beni. Elen farkında olmadan gülümsemişti. Kızıyla arasındaki bu yakınlığa gülüyordu. Elen'i tanımaya ne ihtiyacı vardı? Onun hakkında hiçbir şey bilmemek, onu uzun zamandır beklediği insan gibi benimsemek ne tatlı şeydi. Şaşıp kaygılanacak ne vardı bunda? Tam vaktinde yolunun üstüne çıkmıştı. Ne iyi şeydi bu. Açık gönüllü yaratılışıyla her şeyi kabul ediyordu. Ortalık kararmaya başlamıştı, soğuk bir rüzgar esiyordu. Jean dalgın dalgın düşünürken ürperdi, başını annesinin göğsüne dayadı. Sanki bu sorunun o derin düşünceleriyle bir ilgisi varmış gibi, "Beni seviyor musun?" diye sordu. Bunun üzerine Ellen gülümseyerek kızının başını avuçlarının arasına aldı, bir şeyler okumak istermiş gibi bir an yüzüne baktı. Sonra dudaklarını çocuğun ağzının kenarındaki pembe bir yere değdirerek uzun uzun öptü. Evet, çok iyi görünüyordu. Henry çocuğu yüzünün orasından öpmüştü. Güneş çoktan modern sırtlarının ardından kaybolup gitmişti. Paris'in üstünde hala yandan gelen ışınlar vardı. İnvalid kubbesinin son derece büyüyen gölgesi, bütün Saint-Jacques kulesi, sütunlar, çan kuleleri şimdi sağ kıyılarda parça parça kara lekeler halinde görünmekteydi. Evlerin cepheleri, sokak girintileri, yüksek çatı yığınları hala batan güneşten vuran ışınlarla parlıyordu yer yer. Karanlık camlarda ışık damlaları sönüyordu birer birer. Evler sönmüş kol haline gelmiş gibiydi. Uzaktan uzağa çan sesleri, gürültüler duyuluyor, sonra hepsi yavaş yavaş sönüyordu. Gece yaklaştıkça genişleyen gökyüzü, kızıldığı şehrin üstünde sırma çizgili eflatun örtüsünü dürmeye başlamıştı. Birden bir an için yangın yeniden canlandı. Paris yeniden ta uzak semtlere kadar alevler içinde kaldı. Sonra üstüne bir kül yağıyor gibi oldu. Şimdi bütün mahalleler sönmüş korlar gibi kapkara görünüyordu. 3. Bölüm 1. 1 Mayıs sabahı Rosalie elindeki bezi bırakmadan mutfaktan koşarak geldi. O şımarık hizmetçi yalışıklığıyla, "Ah hanımefendi, çabuk gelin, Rahip Ju aşağıda, doktorun bahçesinde toprağı kazıyor," dedi. Enen yerinden kımıldamadı. Jans'a bakmaya koşmuştu bile. Dönüp gelince, "Ne budala şey bu Rosalie," dedi. "Toprağı kazdığı falan yok. Bahçıvan bitkileri bir arabaya yerleştiriyor, o da bahçıvanın yanında duruyor. Bayan Döbel bütün gülleri topluyor." Enen bir kanava işine dalmıştı. Sakin bir sesle, "Kiliseye gönderecektir besbelli," dedi. Birkaç dakika sonra kapı çalındı, Rahip Şul gelmişti. Salı günü kendisini beklememelerini haber vermeye geldiğini söyledi. O akşam toplantılarını Meryem Ana ayı olduğu için yapamayacaklarmış. Başpapaz kiliseyi süsleme işini ona vermiş. Bütün tanıdığı bayanlar kendisine çiçekler vermişler. 4'er metre boyunda 2 de palmiye gelecekmiş. Mihrabın iki yanına koyacakmış bunu. Rahibin anlattıklarını Jean kendinden geçerek dinliyor, "Ah ne güzel, ne güzel anneciğim," diyordu. Enen gülerek, "Peki siz gelmeyecek misiniz ama," dedi. "Biz geliriz sizi görmeye. Bunu hesaba katmıyorsunuz dostum. Bakın çiçeklerinizle nasıl başını döndürdünüz canın." Hiç de safı değildi. Hatta kızının sağlık durumunu bahane ederek kiliseye bile gitmezdi. Kiliseden çıkarken söz açmaktan çekinirdi. Babacanca bir hoşgörülükle, iyi kalpli insanların doğruluklarıyla, iyilikleriyle Tanrı'ya kendilerini sevdirdiklerini söylerdi. Jean ertesi akşama kadar Meryem Ana ayından başka bir şey düşünmez oldu. Annesine birçok şeyler soruyor, kiliseyi beyaz güllerle süslenmiş, binlerce mumla aydınlanmış görüyor, ilahileri, günlük kokularını duyar gibi oluyordu. Meryem Ana'nın dantelli elbisesini yakından görebilmek için mihrabın önünde durmak istiyordu. Rahip bu elbisenin değerinin çok yüksek olduğunu söylemişti. Ama Elen şimdiden kendini hasta ederse götürmeyeceğini söyleyerek kızını yatıştırdı. En sonunda akşamüstü yemekten sonra yola çıktılar. Geceleri hava hala soğuk oluyordu. Notre-Dame de Grace Kilisesi'nin bulunduğu Annonciation sokağına geldiklerinde çocuk titremeye başlamıştı. "Kilise sıcaktır," dedi annesi. "Sıcak havanın geldiği bir yerde dururuz." Kilisenin kapısı itilince ağır ağır açıldı, ana kız içeri adım attıkları zaman ılık bir hava sardı bütün vücutlarını. Işıklarla, ilahilerle dolup taşıyordu kilisenin içi. Elen, kilisenin ortasının dolu olduğunu görerek yandan ileriye doğru geçmek istedi. Yalnız mihraba yaklaşmak için çok sıkıntı çekti. Jean'ın elinden tutarak sabırla ilerliyordu. Sonra daha ileriye geçmekten vazgeçerek önüne çıkan ilk iki boş iskemleyi tuttu. Bir sütun korumun olduğu yeri görmelerine engel oluyordu. Jean çok üzgündü. "Bir şey göremiyorum anne, çok fena bir yerdeyiz," diyordu. Enen çocuğu susturdu. Bunun üzerine Jean somurtmaya başladı. Hiçbir şey göremiyordu. Yaşlı bir kadının kocaman sırtı engel oluyordu. Annesi arkasını dönünce bir de baktı ki kız iskemlesinin üzerinde ayağa kalkmış. Kısık sesle, "İn bakayım, çekilmez oldun sen," dedi. 3. kaset, 2. yüzün sonu.